Ayrım 38.
Miller cinselliğin kaçınılmaz biçimde pis bir şey olduğu inancı içinde yetişmiştir. Erkekler tuvaletinin duvarlarından söz ederken duvarlar aşırı müstehcen yazı ve resimlerle kaplıydı. O burnu havada hanımefendilerin gelip de kendileri için ne düşünüldüğünü görmelerini isterdim diyor. Miller pek çok bakımdan öncü ve yeniliklerle dolu bir sanatçıdır ama belki de en önemli yanı çağlardan beri süre gelen kadına karşıtlık duygusunu açıkça belirleyen bir tutumu olmasındandır. Cinsellik konusunda yazdıklarının bu düşmanlık dışında kalan bölümünde pek ilginç bir şey yoktur. Miller tuvalette oturmuş okurken kendi görüşlerini büyük bir gelenek halinde yorumlar ve kendisini Rabelais, Boccaccio ve Petronius gibi görür. Amerikan romanına getirdiği bütün yeniliklerin altında hep o bildik suçluluk, korku, kadında saflık arama gibi duygular vardır. Kadının benliğindeki orospuluk dışa vurduğu zaman delice bir öfkeye kapılır. Don Juan'ın bütün başarısı kadınların bu işten hoşlanmalarına bağlı olduğu halde Miller yine de bunun böyle olmamasını ister. Daha doğrusu öyle olmalarını ister de olmamaları gerektiğini savunur. Piyano dersi verdiği bir çocuğun annesinden söz ederken kadının aslında orospunun biri olduğunu ve üstelik bir zenciyle yaşadığını belirterek anlaşılan doyuracak kadar güçlüsünü bulamamış diye sözü bağlar. Ama onun gibi kızışmış bir orospu çıkarsa fırsatı kaçırmamak gerekir. Yine de yeni biçilmiş ot gibi temiz olan taze mama kızını tercih eder. Kız gebek alınca kürtaj için bir Yahudi bulunur. Miller Catskills'e yaptığı bir gezide iki kıza rastlar. Bunlardan Agnes tipik bir İrlandalı Katoliktir ve bu işten hoşlandığı halde bunu açıkça belirtmeye korkar. Francie ise onun tam tersi, düzülmek için yaratılmış biridir. Hiçbir amacı özlemi yoktur. Üzülmez, sıkılmaz, sürekli neşelidir. O denli iyidir ki dövülmekten bile hoşlanır. İyi geliyor bana, kadınların arada bir dayak yemesi gerek herhalde diyen kız bunu kendiliğinden ister ve Miller'ı bile hayrette bırakır. Amerikalı çocuk erkekte cinsellik ve şiddet, duygusallık ve istismar tuhaf bir şekilde birbirine kaynaşmıştır. Miller çocukken bir kavga sırasında bir çocuğu öldürdüğünü ve sonra hiçbir şey olmamış gibi Carolyn teyzesinin yanına gittiğini anlatır. Ve önemli olan kadının ekmek pişirmesiymiş gibi o günlerde analar analığın bir kadından beklediği bin bir türlü işin yanı sıra ekmek pişirecek vakit de bulurlardır diye olayın sonunu getirir. Aynı gün cinsel uyanma da başlar. Joy öylesine sevinçliydi ki bizi evlerinin bodrumuna götürdü ve kız kardeşinin eteğini sıyırtıp altında ne olduğunu gösterdi. Öteki çocuklar Wesley'in eteğini kaldırması için para verdikleri halde bize sırf sevgisinden göstermişti. Bir süre sonra başka çocuklara göstermesin diye yalvardık. Onu seviyorduk ve doğru yolda olmasını istiyorduk. Yetişkinlerin dünyası daha çocukluktan etkilerini göstermeye başlıyor. Şiddet erkeğin üstünlüğü, cinsellik, kadının gizli ve ayıp yeri. Ve bu da parayla elde edilebiliyor. Bunun yanı sıra bağnazlık da geliyor. V.Z. sevgi yoluyla namuslu olmaya itilecek ve Carolyn teyzenin bilgisiz ellerine teslim edilecektir. Miller, iştahlı orospularla olan bütün tüketici ilişkileri boyunca ilk aşklarını, o sevgilerin saflığını unutamamakta ve bunlardan söz ederken hiçbir kötü şey düşünmediğini ısrarla belirtmektedir. 40 yıl sonra Una Gifford'a karşı şövalyece tutumunda eski bir şarkıya sığınmaktadır hala. Erişemeyeceğim kadar uzakta, öp beni, bir kez daha öp beni. Bu şarkının sözleri beynimi delip geçiyordu sanki. Oradakilerin hiçbiri umutsuzluğumun, yıkkınlığımın farkında değildi. Üstelik benim onuruma parti veriyorlardı ve sevgilim oradaydı. Sarı saçlı, yıldız gözlü sevgilim, hiçbir zaman erişilemeyecek olan kraliçem. Miller aşık olduğu zaman Victoria devrinin aşıkları kadar saygılı olabilmektedir. Büyük ölçüde narsisist düşlere kapılarak kadına çiçekler, uzun uzun mektuplar gönderir. Miller'ın mağara ile olan ilişkisi ise bir aşk öyküsü olmaktan çok nevrotik bir bağlılık niteliğindedir. Miller'ın tutuculuğunun bir nedeni ruh ile duyular, beden ile akıl arasında kesin bir ayrım olduğunda diretmesidir. Bunu Van Noorden dile getirir. Bir kitaptan, hatta kötü bir kitaptan bile bir şeyler alır insan. Ama kadın dediğin zaman kaybından başka bir şey değildir. Miller'ın kaybedecek bol vakti vardır ama yine de cinsellikle erkekler dünyasına özgü olan kitaplar arasındaki yüksek dünyayı birbirinden ayırmak gerektiği düşüncesindedir. Miller'ın ayrı dünyalar anlayışı kadını sadece cinsel organ olarak görmesindedir. Erkek kitap yazarken kadın çocuk doğurmakla anlamsızlığını biraz giderebilmektedir. Ama Miller'ın çocuklarla ilişkisi yoktur. Analık kavramı da onu ilgilendirip etkilemez. Para konusunda kayıtsız olan Miller, savaş, mertlik, militarizm ile harekete geçmez. Yine de yaşamın her alanında erkeğin üstünlüğünü savunmaktan geri durmaz. Lawrence ve diğer peygamberlerin öğütlediği gibi bu üstünlük de ancak geleneksel cinsel kutuplaşmayı sürdürmekle var olabilir. Batının çöküşü ancak bununla durdurulabilir ve 20. yüzyılın getirdiği belalar ancak böylelikle savuşturulabilir. Miller 1. Dünya Savaşı'nı incelerken bunun nedenini cinsel kutuplaşmanın ortadan kalkmasına, yani feminist hareketin gelişmesine bağlar. Cinsel ayrımın kaybolması daha köklü bir kopuşma demektir. Ruhun ölmesi demektir. Bu büyük adamların, büyük davaların, büyük savaşların yok olmasına yol açar. Miller cinsel ayrımı şöyle belirler. Kadın sadece cinsel organ demektir. Erkekte de bu doğal yapı olmakla beraber erkek zeki ve kültürlü olma yeteneğine sahiptir. İki kutuptan biri hem insan hem hayvan, Miller'ın yorumuna göre entelektüel ve cinsel demek oluyor bu. İkincisi sadece hayvan olduğu gibi ikisinin anlaşabilmeleri kesinlikle olanaksızdır. Yarı melek, yarı hayvan olan erkek hayvan yanını sürdürmek için kadın arar. Bu onu gerçek olarak var etmeye yarar. Miller kadını sadece cinsel organ olarak yorumlamakla bir cinsel devrimin oluşma tehlikesini bir kalemde silip atar. Bu tutumun karanlıkta ıslık çalmaktan farksız olduğu, mağara ile olan ilişkisinde edindiği deneyimlerle kanıtlanmıştır. Kadınları eşya olarak görmekte direnmesi de korkusunu belirleyen bir durumdur. Miller, The World of Sex, Cinsellik Dünyası adlı kitabında yazdıklarının çoğunun kendini kurtarma çabası olduğunu açıklar. Ama bu kurtuluşun hangi yönde olduğunu belirtmez. Yaşlılık döneminde soylu ve kültürlü bir kişi edasıyla yaptığı açıklamada tutarsızdır. Belki de nedenli kokarsa koksun kadının organı bütün şeyler arasındaki ilişkinin temel simgesidir. Miller zaman zaman kendi kurduğu cinsel ahlak görüşüyle çelişen fikirler de ileri sürer. Organa ne kadar tutulursam tutulayım ona sahip olan insana daha fazla ilgi duyarım. Organın kendine özgü bağımsız bir varlığı yoktur. Arada bir kadınları insan olarak görme eğilimini bile duyar yazarımız ama narsisizm ağır bastırır her seferinde. Çünkü kişiliği olmayan bir şeyle yatmak çok daha itici ve bencilliğe aykırıdır. Yalan söylemek, aldatmak, bilinçli olarak küçük düşürmek hep kendi üstünlüğünü kanıtlamaya yarar. İşin bu rahatlığı iğrenç yanını örter. Bir de boşalmanın gerilimleri, düşmanlıkları, umutsuzlukları hatta düşünceleri bir yana bırakmanın getirdiği doyum vardır. Cinsel ilişki sırasında sanki kanalizasyonda pislik boşaltıyormuşum gibi bütün bunları atıveriyordum. Amerikalılar sıhhi tesisat işlerinin değerini hiçbir zaman küçümsemezler. Miller şöyle diyor, kadın bacaklarının arasında maske olan bir düğüme benzer. Yarıklar birbirinden farksızdır, biri ötekinden ayrılmaz ve her kanalizasyon kuyusunun üzerinde bir ızgara vardır. Ama bu yarıkların ardında bin bir çeşit tehlike yatar, ölüm yatar, bilinmeyen bir şeyler yatar. Cinsel rahata ulaşılan yer astarı yüzünden pahalıya gelen bir genel tuvalete benzer. Kadını tamamen cinsel organa dönüştürecek biçimde kişilikten koparmak, cinselliği sadece istismar niteliğine getirmek, çocukça bir güç fantezisine girmek ve boşalımı bir çeşit tuvalete gitmek durumuna indirmek gibi erkeklerin öteden beri özledikleri ama sürekli bastırdıkları duyguları Miller açıkça dile getirmiştir. Baskı altında tutulan duyguların serbest bırakılması her ne kadar iyiyse de nefret ve tiksintinin Miller'ın yaptığı biçimde kapıp koyuverilmesi bunu amaç niteliğine getirmek gibi bir tehlike yaratır. Erkeğin saldırganlığına sınır tanımamak cinsel politika sorunumuzu çözmeye yaramayacaktır. Yine Miller'ın cinsellik konusundaki fikirleri toplumsal ve ruh bilimsel görüşlere büyük katkıda bulunmuştur. Ama bu nevrotik düşmanlığı mantık olarak görmek ancak acımayı gerektirir. Bunu özgürlükle karıştırmak ise acınacak nitelikte olmasa ancak kötü niyetlilik diye tanımlanabilir. Bölüm 7. Norman Mailer 1. Mailer paradokslarla dolu, açık seçik olmayan, bilincinde ikilemli gelişmeler görülen ve çelişkili inançları olan bir yazardır. Günümüzü ve pratik çalışma yaşamındaki Amerikan şizofrenisini onun kadar iyi dile getiren bir başka yazar daha yoktur belki de. Mailer bir yazar olduğu kadar günümüzün kültürel olaylarını yaratan bir kişi durumuna da gelmiştir. Çünkü Mailer yaşadığı çağa damgasını vurmak, etkilemek özleminde olan biridir. Mailer kendi çıkmasını bir çözüm gibi göstererek erkek sağduyusu Çin tehlikeli olanın ancak bunu ezmekle üstesinden gelinebileceğini kanıtlamaya çalışmaktadır. Şiddeti tanımlamak ve haklı göstermek için belki de hiç kimse Mailer kadar çaba harcamamıştır. Mailer sözüm ona barışçı kitaplar yazan, savaşa karşı gösterilerde her çağrıya koşup, birliklerinin başına geçen bir general edasında ise de militarist biridir. Erkeğin üstünlüğü tapımına inanan Mailer bu ruh bilimsel oluşumun önemi konusunda inandırıcı sözler söylemektedir. Çünkü cinsel politikanın gerçek politikayla çakıştığı nokta burasıdır. Bu noktada kadınların ezilmesi ataerkil savaşın sürdürülmesine yararlı olacak duygusal bir örnek, bir yöntem niteliği taşır. Mailer'ın kitaplarındaki reaksiyoner tutumun gerisinde cinsel karşıtlık belirgin bir düşmanlık biçiminde ortaya çıkar. Delikanlı'daki yıllarını orduda erkekler arasında geçirmiş birinin cinsel ilişkileri bir savaş çerçevesi içinde algılaması da şaşırtıcı değildir. Bir romancı belirli davranış biçimlerine tutkulu hale gelirse romanlarındaki kişiler de bir kitaptan ötekine ayrım göstermeyecek biçimde kendilerini tekrara başlar. Mailer'ın romanlarında çeşitli adlar altında görülen ve kötü adam ya da kahraman, daha doğrusu kahraman niteliğindeki kötü adam kişiliğinde bir karakter vardır. Bu karakter ilk olarak Çıplak ve Ölü'de Çavuş Croft adıyla ortaya çıkmıştır. Croft Neden Vietnam'dayız adlı kitaptaki DJ gibi avcılıkla işe başlamıştır. Ve Geyik Parkı'ndaki Sergius O'Shaughnessy gibi insan olmanın zalimliğini taşımaktadır. Croft'un yaşantısının büyük bölümü öfke içinde geçer. Cinayete varan bu öfkenin ilk patlayışı bir köpek gibi kovduğu grevci işçiyi öldürmesidir. Croft bu cinayette unutamayacağı ölçüde heyecan duyar. Ömrünün geri kalan bölümünü de gerek cinsel alanda, hepiniz orospudan başka bir şey değilsiniz, köpek sürüsü gibi kuyruk sallarsınız, gerekse savaş denilen örgütlü katliam alanında kendime esaslı bir Japon bulup öldüreceğim, insan avlamakta geçirir. Çıplak ve Ölü Filipinler'deki Anopopeyi'ye yapılan Amerikan seferini anlatır. Adayı ellerinde tutan Japonların ikmali yetersiz olduğundan açlık tehlikesi baş gösterince Amerikan saldırısı bir Japon avı niteliğine dönüşür ve Croft için tam bir bayram havası başlar. Bir tutsağı kurşuna dizmeye hazırlanan Croft, kurşunlar girince adamın bedenindeki ürpertileri görmeyi merakla bekler. Mailer Croft'u bir megaloman olarak yorumlar ve bu megalomanisini cephedeyken adam öldürmekten başka biçimde gösterme olanağı olmadığını belirtir. Ataları çalışmışlar, çabalamışlar, öküzlerini sürmüşler, kadınlarını terletmişler ve binlerce millik yol aşmışlardı. Oysa bundan hiçbirini yapmayan Croft'un içindeki enerji birikimi tamamen yıkıcı, öldürücü bir güce dönüşmüştü. Kendi kendine kuruyor, düşünüyor ve sonsuz bir nefrete saplanıyordu. Kafasında nefret duygusundan başka bir şey yoktu. Güçsüzlükten nefret ediyor ve hiçbir şeyden de hoşlanmıyordu. Croft'un en büyük hakareti kendisinden aşağı rütbedekilere Allah'ın belası kadın sürüsü diye biçimlenmiştir. Gençliğinde dişi bir avı av olduğu için bunun dişi olduğuna hükmetmektedir. Kovalarken tüfeğinin tutukluk yapması üzerine de yine koca karı kılıklı tüfek diye küfreder. Croft'un saplantı derecesine varan bu öfke ve kininde karısının kendisini aldatması rol oynamıştır. Sonunda tek başına kente inmeye, sarhoş olmaya ve bir orospu bulup zaman zaman onu dövmeye kadar vardırırdı işi. Mailer, Croft'un orduya yazılmasına ve dünyanın bir ucuna gidip kinini yabancılara kusmasına iten nedeninin cinsel öfke olduğunu belirtir. Croft, romanda faşizmi simgeleyen bir kişidir. Ordu hiyerarşisini belirleyen sınıfsal yapının doruğundaki General Cummings ise bütün sadizmi içinde totaliter düzenin temsilcisidir. O da öldürmeyi cinsel bir olay olarak ve cinselliği öldürücü bir oluşum olarak yorumlar. Önce Cummings'in aşk yaşamından bir örnek verelim. Kadını dize getirmeli, kendine boyun eğdirmeli, paramparça etmeli ve bitirmeli. Düşünür. Seni parçalayacağım, yiyeceğim, benim olacaksın orospu. Şimdi de General Cummings. İnsanın derinlerden gelen zorlamaları, tepede verilmesi gereken kurban, gecenin ve uykunun tüketici özlemleri, bütün bunlar yırtan, kükreyen bir kurşun patlamasında yok mudur? Çelikten bir vajina içinde kayan fallus kurşun, yaşamın fiziksel özü demek olan cinsel gerilim ve boşalım. Cinsellik savaş olduğu gibi savaş da cinseldir. İnsan yaşamın fiziksel özünü yadsıyabilir mi? Cinsellikle şiddet arasındaki ilişki sadece bir benzetme olarak değil, her iki olgunun özü konusundaki bir inanç olarak gösteriliyor. Kitabı üstün körü okuyan bir okur, Mailer'ın bu iki tehlikeli ve zararlı kişiyi herhangi bir hayranlık duymadan ya da olumlu nitelikler yüklemeden işlediği kanısına düşebilir. Oysa kitabın son bölümlerinde Croft'a karşı tutumunu ve yorumunu değiştiren yazar, onun bir deli değil bir kahraman olduğunu ileri sürmeye başlar. Bundan sonra roman ucuz bir vatanseverlik havası içine devam eder. Yıllarca sonra Mailer sadece şiddet konusundaki fikirlerinin ilk kitabından bu yana 180 derece değiştiğini belirtmekle kalmamış, Çıplak ve Ölü'de bir şiddet tutkusu vardır. Croft gibi gizliden gizliye hayranlık duyduğum kişiler şiddete başvuran kişilerdi diye itiraf etmiştir. Daha sonraki kitabı Körler Körleri Yönetiyor'da da aynı ikilem sürmüş, temeldeki karşıtlık duygusu savaş ve gaddarlıkla cinselliği birbirine bağlamaya, hatta eş kılmaya devam etmiştir. Dış görünüşteki mesajı Nazi ve Sovyet toplama kamplarına karşı bir protesto olan bu kitapta, kahramanımız düşman bölgesine bir asker olarak nasıl aşk yaptığını anımsar. Kızı hiç görmedin. Başımın üstünde benim büyütülmüş modelim gibi makinelinin namlusu ağaçlara dikilmişti. Samanlığın üzerine döndüm ve yarı uyur yarı uyanık uzandım. Aşk top gülleleriyle cinsellik parlak çelikle karışmıştı. Mailer'ın Nazi katliamına karşı çıkışındaki başlıca neden biçim ve yöntem sorunudur. Mailer gaz odalarının teknolojik yapısına karşıdır. Hitler Almanya'ya barbar çağın ilkel gizlerini vereceğini, her şeyi ayaklar altına almayı, bağırıp çağırmayı ve öldürmeyi vaat etmiş, bütün bu sözlerin karşılığında ise gaz odasından başka bir şey gerçekleştirememiştir. Mailer The White Negro, Beyaz Zenci ve Advertisements on Myself'ı, kendim için uyarmalar yazdığı dönemlerde, kolektif şiddet yanlısı olmayı sürdürmüş ama bunun yanı sıra şiddetli bir kişisel ve cinsel üslup olarak benimsemiştir. Bir kadına tecavüz eden sadece düzene uyan kişiler için saldırgandır. Hip görüşüne göre ise tecavüz etmek yaşamın bir parçasıdır ve olayın sanatsal bir temele ya da gerçek istek temeline dayanmasına göre eleştirici bir yöntemle gerçekleştirilir. Mailer antitoplumsal olanla devrimci kavramını birbirine karıştırarak bir hip estetiği kurar. Bu görüş yetişme çağındaki gençleri Mailer'ın hayranı yapmıştır. Bu gençler giderek Che Guevara ve Westernlerin klişeleşmiş kahramanlarını birbirine karıştırmaya başlamışlardır. Hip görüşünün bireyciliği, Nietzsche'nin yumuşatılmış örneği içinde, Geyik Parkı'ndaki eşcinsel, Marion Fay karakterinin Advertisements for Myself on the Way Out'taki banal film oyuncusuna dönüşmesini izlemek ilginçtir. Fay başlangıçta elinizin kirini üstüne kurulayabileceğiniz tipte kız bulan sadist bir pezevenktir. Ama yazar, aracı ve yönetici güç olarak cinselliğe egemen olan bu adama hayran olmaya başlayınca, bu yeni zaman peygamberine din bilimsel bir nitelik yüklemeye koyulur. Ve sonunda sinema ölçüsünde Faust'la kentli kovboy arası bir tip ortaya çıkar. Bu kişi temelde Croft'un yapısını taşır. Geyik Parkı yozlaşmış bir emprezoryo olan Charles Francis Ital'in kendisinden aşağı gördüğü bir kadını baştan çıkarışını, istismar edişini ve sonra bir yana atışını anlatan ve nedenlerini inceleyen bir kitap olarak başlar. Kitabın kurgusu, tinsel mantığı ve estetik birliği sonunda Elena Esposito'nun intihar etmesini, Fay'in kadını fahişeliğe sürükleyen hareketinin son noktası olarak bu intiharın gerçekleşmesini gerektirir. Oysa Mailer romanın sonunda kadını Aytel'le anlamsız bir evliliğe mahkum ederek yenilgisini vermeyi seçmiştir. Ama romanın oyunlaştırılmasına final değiştirilmiş ve Aytel'in üzücü ölümü yapıtın değerini büsbütün düşürmüştür. Çünkü bu kez Fay, günah kavramının simgesi olmaktan çıkarılıp bir hip Faust'una dönüştürülmüş, Aytel ise Hollywood karakteri olmaktan çıkıp bir aşk kahramanı durumuna sokulmuştur. Mailer çıplak ve ölüde Croft'u Teğmen Hearn ile karşı karşıya getirir. Hearn güçsüz bir liberal, aydın bir üniversitelidir. Sınıfsal yapısı nedeniyle kendisinin doğal varisi olduğu zengin, görkemli yaşam içindeki Cummings'in davranışları ile subayı ve savaş arkadaşı olmaya can attığı Croft'un gaddarlığı arasında bocalayan Hearn, sonunda Croft'un kendisine vurmasına göz yumacak duruma gelir. Amerikan rüyasının kahramanı Stephen Rojack'ın kişiliğinde ise Hearn'ı sonunda sivil dünyada bir Croft haline gelmiş olarak görürüz. Buradaki Hearn, Alman askerlerine yaptıkları baskındaki kahramanlığıyla kendi birliğindekilerin hayranlığını nasıl kazandığını anlatmaktan usanmayan bir kişi durumundadır. Rojack o günden beri bir öldürme tutkusuna saplanmıştır ve romanın 32 saat içinde geçen kurgusunda iki beyaz kadınla bir zenci erkeği öldürür. Bayan Rojack erkeğin üstünlüğü inancı yüzünden, Sherry aşığının duyarlılığı yüzünden, Shago Martin ise zencilere karşı beyaz erkeğin kadını üzerinde söz sahibi kalabilmesi adına öldürülürler. Bu arada romancı cinayetin belirli bir boşalım sağladığını, hiçbir zaman cinsellikten ayrı düşünülemeyeceğini belirtir. Mailer'ın Amerikan rüyasında sürdürdüğü cinsel savaş boyunca boşanmak, ricat ayrı yaşamak, belirli bir soğuk savaş biçimi, cinsel ilişki vuruşmak, erkek arkadaşlar kılıç olarak yorumlanmış ve zafer tam Croft'a uygun bir dille aktarılmıştır. Öfkeden yerimde duramıyordum. Çok zahmetsiz, çok heyecansız olduğu için onu öldürmekle içimdeki kini, nefreti boşaltamamış gibiydim. İçimden yukarı çıkmak, onun yanına gitmek, kaburgalarını tekmelemek, burnunu topuğumla ezip ayakkabımın burnunu şakağına sokmak, onu tekrar öldürmek, iyice öldürmek geliyordu. Bu isteğin gücü altında titreyerek durdum. Buradaki istek sözü, Mailer'ın cinsellikle şiddeti birbirine kaynaştıran, eş anlamlı kılan yorumu içinde tamamen cinsel isteği arttıran bir anlatım niteliğindedir. erkeğin üstünlüğü görüşüne hareket eden yazarın kahramanı Rojak'a sadece kadınları ve zincirleri öldürtmesi, yani ezilen, küçük görülen gruplar üzerine baskı kurdurması da boşuna ya da rastlantısal değildir. Rojak dışında kalan üç kitabın kahramanı ise hep doğuluları öldürür. Myler'ın erkeklik psikozu üzerindeki son incelemesi olan Neden Vietnam'dayız belki de en ilginç yapıtıdır. Kitap kendinden önceki kuşakların ölümcül törenlerine yeni yeni katılan 18 yaşındaki bir delikanlının gözünden olayları yansıtır. Körler körleri yönetiyorun kötü ruhlu dâisi Hollingsworth cinselliği kasaplık olarak yorumlamıştır. Kadının gövdesindeki çeşitli yerleri saydı. Bunlara neler yapacağını, şurasını nasıl paralayıp burasını nasıl sıkıştıracağını, şurasını ısırıp burasına tüküreceğini, kesip biçeceğini, darmadağın edeceğini, sıkılmış dişleri arasından kısık sesiyle uzun uzun anlattı. İştahı geçip sustuğu zaman elinin tersiyle ağzını silmiş ve yediği bitirdiği iskeletin başında duruyor gibiydi. Bu haliyle Tanrı biliyor ya iyi bir parçaydı der gibiydi. Genç DJ Jethro Alaska'daki ayı avına gidişlerini anlatır ve hayvan öldürmeye giderek askervari adam öldürmeye nasıl başladığını okura aktarır. Öldürmeye başlamadan önce unutma diye kendi kendini yeniler. Kadının orasını düşün yeter. Kadın tıpkı öyle kokar. Bu da kanın ve kadının orasının birbirinden ayrılmaz bir şeyler olduğunu gösterir. DJ ana babasının cinsel ilişkisini de bir patlama terimi çerçevesinde tanımlar. Fallus yerine bir dinamit dokumu olan baba boşalmak yerine patlamaktadır. Bir aşk gayzeridir o, sıcak sidik gibi, pislik gibi yayılır etrafa. Texas'ın büyük gücüdür o. Annesi ise bu büyük patlama sonunda bütün güney eyaletlerine dağılıverir. Vajinasını Kuzey Carolina'da popo deliğine doğduğu köyde buldular. Kendi penisini Dallaslı kızlara ve onun altına girmek şansına erebilmiş kadınlara çevrilmiş bir tüfek olarak gören DJ, vurulmuş ayının kanlarını akıtarak ormanda kaçtığını görünce avcılık tutkusuna saplanır. Avlanmak ve cinsellikten savaşa geçiş Myler'ın yöntemidir. Öldürmek isteği onu kaldırmaya yarayan bir duyguya gelmiş olan babası kadar yozlaşan DJ, çarpıcı kırmızıyı anımsadığı anda öldürme tutkusuyla yanmaya başlar. Wasp'lar ve Texas'lar böyle düşünebilir. Myler'ın durumu farklıdır. Çıplak ve ölüde Goldstein adında bir adam vardır. Asker olarak başarılı sayılamaz, hatta belki hiç adam öldürmemiştir. Ama yaralı bir arkadaşını aç, susuz ve bitkin halde kilometrelerce sırtında taşıyarak büyük bir yüreklilik örneği verir. İşin tuhafı gerek Croft ve gerekse diğer karakterler Myler'ın romanlarında değişik adlarla da olsa sürekli yer aldıkları halde Goldstein tipine bir daha hiç rastlamayız. Bu arada Myler Amerikan Lejyonu'nun desteği temel direği olarak ortaya çıkar ve savaşı bir spor, savaşın şehveti, korku ve haz terimleri içinde tanımlayarak savaşın tatlılığından söz eder. Hemingway tarzında bir eski asker tutkusu içinde duyularınızın sesine kulak verin, eğer kendinizi iyi hissediyorsanız yaptığınız iş iyidir demek diye fikirler ileri sürer. Savaşa duyulan bu isteğin bu dört elle sarılışın karşısında savaş konusunda bir başka kaynaktan örnek vermemiz hoş görülür sanırım.